أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مجمع الزوائد 11840 Muaviye bin Ebi Süfyan'ın bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer Allah senin için takdir etmemişse, acele edersem elde ederim düşüncesiyle hiçbir konuda acele etme. Allah başına gelmesini takdir etmişse, bir şeyden eğer geri kalırsam ondan kurtulurum düşüncesiyle herhangi bir konuda yavaş davranma. Böyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu beyana göre. Yani mümine düşen o ki Allah'ın takdirine gönül hoşluğuyla boyun eğmeli. Hani ayet ve hadislerin yanında fıkraların ne anlamı var? Elbette değerini düşürür sadece, o onunla açıklanmaz da. Ama biz kendi dünyamıza onları indirgeyebilmek, onları anlayabilmek için bazen anlatım kolaylığı diye şiir ya da fıkra kullandığımız oluyor. Allah affetsin. Adamın birine sormuşlar. Demişler Allah'la aran nasıl? Vallahi iyi ama 40 yıldır hep onun dediği oluyor demiş. Peki kimin dediği olacak? İşte bunu kabul edersen sen de iyisin. Değilse onun dediği zaten olacak. Başka yolu yok ki. Bundan başka çözüm de yok bu konuda. Yani ben benim istediğim olsun diye uğraşıyorum, Allah'ın karşısına çıkıyorum, onunla cederleşiyorum, tartışıyorum, onu yenmeye çalışıyorum, sonra da olmaz öyle, bu mümkün değil, sonra da yenik düşüyorum. Elbette böyle olacaktır. Tarih boyunca binlerce değil, sayısız örnekleri görülmüştür. Aklı olan insanlar zaten Allah'ı Rab ve İlah olarak kabul ederler, takdirine boyun eğerler. Değilse çatışmanın ne anlamı var? Büyük okyanustaki adalardan birinde yetişmiş bir adam, batılıları, Avrupalıları tanımış ve diyor ki onlara beyaz adam diye hitap ederek, beyaz adamın bir tek derdi vardır, o da Tanrı'yla savaşmak. Her savaşta yenik düşer, hırsı artar, hıncı artar, yine savaşa başlar ama yine yenik düşer der. Yani hayat programıdır, bununla savaş üzerine kurulmuş bir program. Oysa Müslümanın hayat programı Allah'ın kaderine teslim olmak ve tabi olmak üzere kurulur. Buna göre hadisi tekrar söylüyoruz. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Allah-u Teala bizim için bir şey takdir etmemişse aman acele edersem, plan ve proje yaparsam, üzerine gidersem, biraz daha ciddi sarılırsam, belki ben bu işi elde ederim düşüncesiyle hiçbir konuda acele etme, çabalama, uğraşma. Bu anlamda uğraşı boş. Ama Allah da takdir etmişse bir şeyi, o zaman da yavaş davransam, acaba biraz savsaklasam, geri dursam ondan kurtulurum mu diye de bir sıkıntıya düşme. Ama biz Müslümanlık gereği, İslam'ın istediği bir davranışı yapmaya çalışırken acele edelim, İslam'ın istemediği bir şeyi yapma konusunda da kesinlikle onsuz olmaya, ondan uzak olmaya, kenar durmaya çalışalım. 11.841 İbn-i Mesud der ki, vallahi kul kadere inanmadıkça ve öleceğini öldükten sonra tekrar dirileceğini bilmedikçe imanın tadına eremez. Biz İmanın tadını tatmak konusunda aleyhissalatü vesselam'dan başka bir gerçek öğrenmiştik. Meğer bir de bu varmış. Peygamberden öğrenenlerden biri olarak Abdullah İbni Mesud böyle söylüyor. Hani en çok Allah'ı sevecekti. Sevdiğini Allah ve Resulü için sevecekti. Bir de eski günahkar duruma düşmekten, küfre ve şirke düşmekten sanki ateşe atılıyormuşçasına korkacaktı ya, bu üç özellik kişiye imanın tadını tattıracaktı. Bir de Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın beyanına göre, eğer bir kul kadere inanırsa, öleceğine inanırsa, öldükten sonra tekrar dirileceğine inanırsa, bunu böylece bilirse, işte ancak o zaman imanın tadını tadabilir. Değilse, imanın tadına eremez. 11.842 Ebu'l-Haccac el-Ezdi bildiriyor. İsfahan'da Selman'ı şöyle derken işittim. Kul, başına gelenin kaçınılmaz olarak başına geleceğini, başına gelmeyenin de zaten başına gelmeyecek olduğunu bilip kabul etmedikçe iman etmiş olmaz. Sözü anladınız mı? Selman radıyallahu anh ve İsfahan'da konuşuyor. Bu insanların derdi neydi ki demeyin. Dertlerinin gereği oradalardı. Evimize bir Müslüman geldi uzak diyardan. Böyle kendi dünyanızı kendi kabuğunuza çekilmiş olarak kurup yaşıyorsunuz. Ama düşünmediniz mi? Neden burayı bekleyip duruyorsunuz? Bilmiyor musunuz? Tabakat kitaplarına göre sahabenin sayısı 120 bin olarak beyan edilir genel ifadeyle. Bunlardan 8 bini Mekke'de, 6 bini Medine'de metfundur. Onun dışındaki bütün sahabelerin vefat yeri Mekke ve Medine'nin dışıdır. Ama siz neden bunu örnek almıyorsunuz diyordu. Evet gerçekten. Bakın Hazreti Selman o kadar yolculuktan, o kadar meşakkatten, sonunda köle oluncaya kadar başına gelmedik kalmadık bir hayat programından sonra Medine'de aleyhissalatü vesselamla buluşuyor, İslam'la şerefleniyor, sonra bakın İsfahan'a kadar gidiyor ve orada Ebu'l-Haccac el-Ezdi'nin duyduğu şu sözü bize intikal ediyor. Kul, başına gelenin kaçınılmaz olarak başına geleceğini, başına gelmeyenin de zaten başına gelmeyecek olduğunu bilip kabul etmedikçe iman etmiş olmaz. Yani Allah bizi neyle imtihan edecekse o mutlaka bizi bulacaktır. Allah bizi neyle imtihan etmeyecekse o kesinlikle bize gelmeyecektir. Hepsi bu kadar. Bunu böylece bileceğiz. İşte bu bilmemiz, buna inanmamız imanın ta kendisidir. 11.843 Amr bin el-As'ın bildirdiğine göre bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların yanlarına çıkmış ve yanı başlarında durarak şöyle buyurmuş. Sizden öncekilerin helak olmalarına asıl sebep, peygamberlerine soru sormaları ve onlar hakkında ihtilafa düşmeleridir. Hiç kimse hayrı ve şerriyle kadere inanmadıkça iman etmiş olmaz. Bu hadisin birinci bölümünü biz başka şekillerde öğrenmiştik. Siz de duymuşsunuzdur. Yani, önceki kavimlerin helak sebeplerini aleyhissalatü vesselam şöyle beyan ediyor. Peygamberlerinden bir şeyler istemeleri, peygamberlerine soru sormaları ama amel etmek için değil, öğrenmek için değil, hayatlarını düzenlemek için değil, yanlıştan kurtulmak, doğruya ermek için değil, sadece sormak için ya da hatta mat etmek için, onu ortadan kaldırmak için, ağzını kapatmak için, susturmak için soru soruyorlardı. Bir de vaktilafihim aleyhim, onlara muhalefet ediyorlardı. Bu konuda onlara sordukları soru konusunda peygamberlerin dediğine muhalefet, yani peygamber bir şey dese, ne derse desin, nasıl olursa olsun, ne kadar doğru olursa olsun ama onlar onda ihtilaf etmeye çalışıyorlardı, ihtilafa düşüyorlardı. Yani peygamber bir yana, kendileri bir yana oluyordu. Bundan dolayı onlar helak olmuştu. Bir de aleyhissalatü vesselam sözün sonunda şöyle buyurur. فَلَنْ يُؤْمِنَ اَحَدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ Hiç kimse hayrı ve şerriyle kadere inanmadıkça iman etmiş olmaz. Bu da nereden çıktı diyenler duyuyoruz. Yani Allah'ın kitapta istemediğini peygamber sünnetinde nasıl ortaya koyabilir diyenlere cevap bile vermeye bence gerek yok. Benim peygamberimin yetkisi var der geçerim. Yani senin peygamberin ayrı benimki ayrı mı demesin. O kendi peygamberinin yetkisini kendi belirliyorsa ben de müsaade etsin de imanımı beyan edeyim. Yani onun müsaadesine bağlı değil de edep bunu gerektirir diye öyle söylüyorum. Değilse ben Allah'ın yeryüzü insanlığına ahir dönemde yani ahir zamanda kıyamete kadar yaşanacak bir dinin peygamberi olarak gönderilen peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliğine iman ediyorum. Allah onun peygamberliğini bana tarif ederken ona bu yetkiyi veren Allah'ın peygamber olarak gönderdiği peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem kendi yetkilerini bana anlatırken ben anlıyorum ki peygamberim benim hayatıma karışmaya yetkilidir. Allah'ın isteklerini, gazap ve rıza yollarını bana anlatmaya yetkilidir, ayan beyan kılmaya yetkilidir elbette. İşte ben böyle bir peygambere inanıyorum ve o peygamber kadere imanı imanın gereği olarak anlatıyorsa ben bunu böylece kabul ediyorum. Ama birileri kitapta yoktur, sünnette nasıl olur, sünnet kitaba aykırı olamaz ki diyorsa siz kitap anlayışınızı yeniden kontrol edin demek zorundayım. Çünkü bakıyorum kimi insanlara sünnet diye bütün bir mecmuayı, tüm toplamı Kur'an'a arz ettikten sonra onun Kur'an'a uygun olanlarını sünnet diye kabul edeceklerini beyan ediyorlar. Anladınız mı? Yani bunun ne anlama geldiğini öyle uzun uzadıya düşünmeye ne gerek var? Demek ki adam sünneti en uzak ihtimaline varıncaya kadar en sahihinden, en mütevatirinden, en zayıfına, en şişmanına, en hasta olanına, en kolu kırık ya da ayağı kopuk olanına varıncaya kadar bütün sünneti blok halinde bir tarafa koyuyor, sonra onu kontrol için, onu test için, onu elemek için, onu kabul ya da reddetme makamında kıstas olsun, ölçü olsun diye kendisine müracaat edeceği bir Kur'an belirliyor. Bir Kur'an anlayışı geliştiriyor. Ama sünnet yok. O henüz hapis makamında. Henüz bloke edilmiş, ağzı kapatılmış. Hiçbirinin sünnet mi değil mi, hadis mi değil mi, doğru mu değil mi olduğuna henüz Kur'an yok ki müracaat edilsin. Kur'an yok ki ona arz edilsin. Yani sünnetsiz bir Kur'an geliştiriliyor. Sünnete dayanmayan, peygamberi olmayan, peygambere müracaat edilmeyen, Kur'an'daki kadarıyla Kur'an gerçeğini asıl kabul ediyor. Kendi Kur'an'ını, kendi Kur'an'a ulaşma yöntemini, kendi Kur'an anlayışını temel kabul ederek ya da birilerinin Kur'an diye empoze ettiği mantığı, Kur'an budur, Kur'an böyle olmalıdır, Kur'an şöyle olmalıdır konusunu asıl kabul ederek bu geliştirdiği, bu büyüttüğü, bu yetiştirdiği, bu ürettiği tabir caizse Kur'an anlayışına artık sünneti bir bir arz ediyor. Bu benim Kur'an anlayışıma aykırı. At kenara. Bu benim Kur'an anlayışıma uygun değil. At çöpe. Ama ben bu peygamber yorumuna katılamıyorum çünkü benim Kur'an yorumuma uygun değil. Onu da at kenara. Ha tamam bak bu peygambere yakışıyor. Peygamber bunu söylemişse tamam ben buna inanıyorum diyebildiklerini Kur'an'a uygundur diye aldığı hadisleri sonra benim önüme çıkarıp ben hadise inanırım, ben sünnete inanırım diyorsa, ben onun sünnetine, ben onun kitabına inanmadığımı rahatlıkla beyan edebilirim. Aleyhissalatü vesselam buyurur ki, hiç kimse hayrı ve şerriyle kadere inanmadıkça iman etmiş olmaz. Diyor adam, sanki peygamberden sen duydun. Hayır, ben peygamberden duymadım. Böyle bir şeye de imkanım yok zaten. Bu mümkün de değil. Ama peygamberden duyup duymama imkanımın olmadığını sen de biliyorsun. Sen sanki peygamber söyledi dediklerini peygamberden mi duydun? Mesela bu hadisi Taberani ve Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravileri de güvenilir deniliyor. İse bu konuda ben bunu söyleyen adamı yetkili kabul etmişim ve öylece evet diyorum. Başka bir şeyim yok, başka gücüm de yok benim zaten. Peygamberden duymadım ama peygamberden, duyandan duyduğuma inanıyorum. Ya da daha kolayı, daha bir gönül hoşluğuyla söyleyeceğim, bu konuda imamlar bence yetkili olmalılar, başka çarem yok, benim peygambere doğrudan ulaşma imkanım yok. Onların beyanına göre peygamberim demiştir ki demek hoşuma gidiyor. Yani İmam Müslim'in tespit edip beyan ettiğine göre aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor, İmam Buhari'nin tespit edip beyan ettiğine göre Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor demek benim hoşuma gidiyor. 11.844 Amir Eş-Şabi anlatmaktadır. Adi bin Hatim Kufe'ye geldi. Kufe ulemasından bir grup kimseyle birlikte onun yanına gittim. O vakit gençtim. Dedik ki bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim bir hadis naklet. O da hay hay deyip şöyle anlattı. Kendisine selam vermek üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. Bana Ey Adi bin Hatim, Müslüman ol ki kurtulasın dedi. Ben de İslam nedir diye sordum. Buyurdu ki Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmen, yine benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet etmen, ayrıca hayrı ve şerriyle, acısı ve tatlısıyla bütün kaderlere inanmandır. Allahu Ekber. Ne kadar güzel bir tarif. Tabi peygamber olunca böyle tarif edecek. Sormuş İslam nedir diye. Çünkü Müslüman olmasını istemiş, kurtulması için bunu arz etmiş aleyhissalatü vesselam Adi bin Hatim'e. O da diyor ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben de onun kulu ve Resulüyüm. Bunu böylece kabul edeceksin. Bunun görüntüsü, yani şahidi olacaksın. Buna can verme, bu yolda şehit olma anlamına bunu kabul ettiğini ortaya koyacaksın. Bir de hayrı ve şerriyle, acısı ve tatlısıyla bütün kaderlere inanacak. Allah nasıl isterse seni öylece imtihan edeceğini kabul edeceksin. İşte İslam budur diyor. Biz kadere imanı imanın bir şartı zannediyorduk mu diyeceksiniz? Evet, ben de öyle biliyordum. Ama meğer İslam'ın da bir şartıymış. Ama İslam'la imanın ne farkı var dersiniz? Hemen bana Hucurat suresinden bir ayeti hatırlatmayın. O ayrı. Ama mesela Hucurat 49. sure. 50'den sonra 51. sure Zariyat suresini okuyun. Orada da göreceksiniz. Müminle Müslümin hiçbir farkı yokmuş meğer. Demek ki İslam dini ayırırsa, Kur'an ve sünnet imanla İslam'ı ayırırsa biz de ayıralım. Ki çok özel kimi konularda karşımıza çıkıyor. Onun dışında İslam imandır, iman İslam'dır. Hatta aleyhissalatü vesselam İslam'ı tarif ettikten sonra, Müslüman'ı tarif ettikten sonra, peki bu İslam'ın en şereflisi, en faziletlisi hangisidir diye sorulunca, imandır diyordu. 11.845 İbn Abbas anlatıyor. Yüce Allah Hazreti Musa'yı gönderip kendisine Tevrat'ı indirdiğinde Musa şöyle dedi. Allah'ım şüphesiz sen yüce bir ilahsın. Kendine itaat edilmesini dilersen sana itaat edilir. Kendine isyan edilmemesini dilersen sana isyan edilmez. Ama sen kendine itaat edilmesini istiyorsun ve sana isyan ediliyor. Bu nasıl olur ya Rab? Bunun üzerine Yüce Allah ona, bana yaptığımın hesabı sorulmaz. Fakat onlar, yani insanlar yaptıklarından mesuldürler diye vahyetti. Böylece Hazreti Musa soru sormayı bıraktı. Allah'a. Herhalde anladınız. Ama ben daha iyi anlamam için kendi adıma bir kere daha okumak istiyorum. Hadis devam edecek. Allahu Teala Musa aleyhisselama Tevrat'ı gönderdikten sonra Musa aleyhisselam diyor ki Allah'ım gerçekten sen yüce bir ilahsın, güçlüsün, etkin ve egemensin, hakimsin, kadirsin, her şeyi yaratan sensin, ne istersen olur, gücün her şeye yeter. Sen sana itaat edilmesini dilersen herkes sana itaat eder. Ama sen eğer isyan edilmemesini dilemiş olsan bu sefer de sana hiç kimse isyan edemez. Ama sen kendine itaat edilmesini istiyorsun fakat sana isyan da ediliyor. Bu nasıl olur ya Rabbi diye soruyor. Senin gücün yeter ya Rabbi. İtaat istedin mi herkes edecek. İsyan etmeyin dedin mi kimse etmeyecektir. Sen bu makamdasın. Sen buna gücü yetensin. Sen bunu dedin mi yaparsın. Ama sen itaat istiyorsun ama insanlar isyan ediyorlar. Bu nasıl olur ya Rabbi? Bunun üzerine Allah-u Teala şöyle cevap veriyor. Bana yaptığımın hesabı sorulmaz, fakat insanlar yaptıklarından hesaba çekilecekler, yani mesuldürler diye vahyetti. Bunun üzerine Musa aleyhisselam soru sormayı bıraktı. Cevabını almıştı, artık bunun üzerine soru sorulmazdı. Sonra Allah-u Teala Hazreti Üzeyr'i gönderip İsrailoğullarından Tevrat'ı kaldırdıktan sonra ona tekrar Tevrat'ı indirdiğinde ki bu yüzden bazıları ona Allah'ın oğlu demişlerdi, Üzeyr şöyle dedi. Allah'ım, gerçekten sen yüce bir Rabsin. Kendine itaat edilmesini dilersen sana itaat edilir. Kendine isyan edilmemesini dilersen sana isyan edilmez. Ama sen kendine itaat edilmesini istiyorsun fakat sana isyan ediliyor. Bu nasıl olur ya Rabbi? Bunun üzerine Allah kendisine, bana yaptığımın hesabı sorulmaz fakat insanlar yaptıklarından mesuldürler diye vahyetti. Fakat Üzeyr'in içi rahat etmedi ve tekrar sordu. Allah'ım, gerçekten sen yüce bir Rabbsin. Kendine itaat edilmesini dilersen sana itaat edilir. Kendine isyan edilmemesini dilersen sana isyan edilmez. Ama sen kendine itaat edilmesini istediğin halde sana isyan ediliyor. Bu nasıl oluyor ya Rabbi? Bunun üzerine Allah ona, bana yaptığımın hesabı sorulmaz fakat onlar, yani insanlar yaptıklarından mesuldürler diye tekrar vahyetti. Fakat Üzeyr'in içi yine rahat etmedi ve üçüncü kez sordu. Allah'ım, gerçekten sen yüce bir Rabbsin. Kendine itaat edilmesini dilersen sana itaat edilir. Kendine isyan edilmemesini dilersen sana isyan edilmez. Ama sen kendine itaat edilmesini istediğin halde sana isyan ediliyor. Bu nasıl olur ya Rabbi? Bu nasıl oluyor ya Rabbi? Bunun üzerine Allah ona, bana yaptığımın hesabı sorulmaz. Fakat onlar, yani insanlar yaptıklarından mesuldürler diye vahyetti. Ama Üzeyr'in içi yine rahat etmeyip dördüncü kez sorunca Allah, güneşten bir bohça yapabilir misin diye sordu. Üzeyr, hayır dedi. Allah, rüzgardan bir ölçek getirebilir misin buyurdu. Üzeyr, hayır dedi. Allah, nurdan bir miskal getirebilir misin buyurdu. Üzeyr, buna da hayır diye cevap verince Allah, işte bunun gibi. Sen sorduğun soruya tahammül edemezsin. Ben yaptığımdan hesaba çekilmem. Ama onlar yaptıklarından mesuldürler. Her şeye rağmen ben senin cezanı yalnız ismini peygamberler listesinden silmekle sınırlı tutacağım. Artık onlarla birlikte anılmayacaksın buyurdu. Böylece onun ismini peygamberler listesinden sildi. Bu yüzden kendisi peygamber olduğu halde diğer peygamberlerle birlik anılmamaktadır. Estağfirullah. Hadis devam edecek. Üzeyr aleyhisselam kimmiş? Musa aleyhisselamdan sonra Tevrat İsrailoğullarından kaldırılmıştı. Allah-u Teala onu tekrar Üzeyr aleyhisselamla bir daha İsrailoğullarına göndermişti. Yani Tevrat'ı Üzeyr aleyhisselama bir kere daha indirmişti. Hatta onlar bundan dolayı Üzeyr aleyhisselama Allah'ın oğludur bile demiştiler. Yani onların sapış noktalarından biriydi. Bir kere sorar Allah'a, ya Rabbi sen güçlüsün, kadirsin, kadir-i mutlaksın, her istediğini yaparsın, emrettin mi herkes itaat eder, emrettin mi hiç kimse sana isyan edemez, buna rağmen emrediyorsun, itaat istiyorsun ama sana isyan da ediyorlar. Allah-u Teala buyurur ki, bana yaptığımın hesabı sorulmaz fakat insanlar mesuldür. Bir kere daha, bir kere daha, dördüncüde Allah-u Teala der ki, peki, güneşten bir bohça yapabilir misin? Hayır. Rüzgardan bir ölçek getirebilir misin? Hayır. Nurdan bir miskal getirebilir misin? Bir ölçek. Hayır. Yani bunlar mümkün değil, değil mi? Evet. Evet, evet. İşte bunun gibi sen de sorduğun bu soruya tahammül edemezsin. Sorma bunu. Sormayacaktın. Birinci de vazgeçecektin dercesine Allah-u Teala, ben yaptığımdan hesaba çekilmem ama onlar yaptıklarından mesuldürler. Ama senin bu yaptığına ben sadece peygamberler listesinden adını silmekle karşılık vereceğim. Böylece hem peygamber hem de peygamberlerle birlik anılmamaktadır. Devam ediyoruz hadis-i şerif okumaya. Sonra Allah İsa'yı peygamber olarak gönderdi ve İsa Rabbi katındaki makamını gördü. Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretti. İsa körleri ve alaca hastalığına yakalanmışları iyileştiriyor, ölüleri diriltiyor, insanlara yediklerini ve evlerinde biriktirdiklerini haber veriyordu. O da dedi ki Allah'ım, gerçekten sen yüce bir Rabbsin. Kendine itaat edilmesini dilersen sana itaat edilir. Kendine isyan edilmemesini dilersen sana isyan edilmez. Ama sen kendine itaat edilmesini istediğin halde sana isyan ediliyor. Bu nasıl oluyor ya Rabbi? Bunun üzerine Allah kendisine şöyle vahyetti. Bana yaptığımın hesabı sorulmaz. Fakat onlar, yani insanlar yaptıklarından mesuldürler. Sen benim kulumsun, Resulümsün, kelimemsin, seni ben Meryem'in rahmine attım, üstelik sen benden bir ruhsun, ben seni topraktan yarattım, sonra sana ol dedim ve oluverdin. Eğer bu konuda bana soru sormaktan vazgeçmezsen, sana da senden önceki arkadaşına, yani dostuna yaptığımın aynısını yaparım. Zira bana yaptığımın hesabı sorulmaz ama insanlar yaptıklarından mesuldürler. Bunun üzerine İsa, kendisine tabi olanları toplayıp, kader Allah'ın bir sırrıdır, onu öğrenmeye kalkışmayın dedi. Allah'a emanet. Allah bize de istediği imanda kolaylıklar ihsan etsin. Amin. Ne dersiniz? Anlaşıldı mı? Ne soracaktınız? Allah benim yapacağımı önceden bildiği halde evet sen yani ne yapmak istiyorsun? Ama o insanlar Allah'ı inkar ettikleri halde Allah onlara çok veriyor da. Evet, anladık. Ne soruyorsun? Kimi hesaba çekiyorsun? Ne anlamı var bunun? Demiyor musunuz kendinize? Demeyelim mi biz kendimize? Evet, Allah büyük bir Allah'tır. Güçlüdür. Etkin ve egemendir. Hakimdir ve kadirdir. Mutlak hakimdir. Ve hiç kimseye muhtaç değildir. Ne isterse onu yapabilir. Ne dilerse dileyebilir. Ne istediğinde, ne isteyeceğinde, ne yaptığında hiç kimseye sorumlu değildir. Her şeyi yaratan odur, her şeyi bilir. Kimin ne olacağını, kimi nasıl yapacağını, kimi nasıl hesaba çekeceğini bilir elbette. Yani Firavun'u yaratırken onun ne yapacağını bilmez miydi? Musa aleyhisselamla diyaloğundan haberi yok muydu? Önce var mıydı Allah için, sonra var mıydı? Allah hep bilirdi zaten, bilmez miydi? Nemrut'u bilmez miydi? Nemrut yokkenden beri bilmez miydi? Adem aleyhisselamı yaratmadan önce yeryüzünde bir halife yaratacağım dediğinde bütün bunlar onun için haşa saklı gizli şeyler miydi? Ama öyle murad etmiş. Bitti. Öyle murad etmiş. Hepsi o kadar. Öyle istemiş Allah. Biz teslim olalım sadece. Bizim için de. Ya Rabbi bulamadın da bana böyle bir karı ya da böyle bir koca mı verdin demeye kimin yetkisi var? Hani bazıları cahilce ve gafilce, çocuğu ölünce veya çocuğu olmayınca ya Rabbi el kadar eti benden kıskandın mı diye isyan ediyorlar. Kime diyorlar bunu? Nedir dedikleri, ne anlama geliyor düşünmüyorlar mı? Kocası ölmüş de çok seviyorlarmış da birbirlerini. Allah aralarındaki sevgiyi kıskanmış ve kocasını alıvermiş elinden. Bu olur mu söyleyin? Denir mi böyle, söylenir mi? Allah yoksa hesaba çekilecek birisi mi? Buradan hareketle, bilmem ama, yanılmayı çok isterdim fakat, bazı Müslümanlık iddiasında olanların ya da daha düzgün bir ifadeyle Müslümanlığa yeni bir şekil verme iddiasında olanların ayet ve hadisleri böyle masaya yatırmak istediklerini görüyorum. Sıradan birinin sözü gibi. Yani neye göre ölçecekse, o kıstasının değeri neyse, kendisinin o ölçü diye elde ettiği, kafasına ve gönlüne yerleştirdiği ana ölçü neye göre doğruysa bilmem ama ayet söylüyorsun, şöyle bir ölçüp biçiyor, sonra teraziye koyuyor, ya da elekten ediyor, ya da teste tabi tutuyor, ya da laboratuvara gönderiyor, hadis söylüyorsunuz aynı şeyleri yapıyor, nemen hem şey anlamadım ama bu galiba insanların Kur'an ve sünnet adına temel yanılgılarının işaretidir. Yeniden bir kere daha Allah'ın huzuruna otursalar, Allah'ın kitabının huzuruna otursalar, nasıl inansam, ne dersin ey yüce Kur'an diye şartsız bir kere daha okusalar madem. Ama peygambere sorarak, peki peygamber şartıyla mı? Evet peygamber şartıyla, çünkü bu kitap ilk defa ona gelse dilediği gibi anlasa ama ondan önce birine yani peygambere gelmiş bir kitabı anlamak için elbette peygambere muhtaçtır bunu böylece bilseler. Demek ki Allah her şeye gücü yetenken, her şeyi yaratanken bana isyan edilmez derse kimse isyan edemeyecek, bana itaat edilsin derse herkes isyan etmek zorunda olacakken ama itaat emrettiği halde birileri isyan ediyor diye Musa aleyhisselam sormuş, Üzeyr aleyhisselam sormuş, İsa aleyhisselam sormuş. İnsan olarak aklımıza gelmiş bunlar ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bakın önceden soruldu bu sorular, artık bunları sormayın. Çünkü Allah şöyle cevap verdi İsa aleyhisselama. Zira bana yaptığımın hesabı sorulmaz Ama insanlar yaptıklarından beş oldular. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.